Fahri kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiyayı izam, pirân-ı kirâm efendilerimizin ruhlarına, makamında vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. İki aydan beri bir duamız vardı. Ya Rabbi Recep'i bize mübarek eyle, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur diye. Ve nihayetinde işte Ramazan geldi çattı artık. Bu mübarek mevsimin kıymetli kardeşlerim, hem şahsi ve aile hayatımızda hem de ümmeti Muhammed'in hayatında bütün ümmeti Muhammed için hayırlar, bereketler ve güzellikler getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ramazan-ı Şerif mallarda, canlarda bir arınma mevsimi malumunuz. Aslında bütün ibadetlerin bir gayesi var. Gerçekten insanı arındırmak, güzelleştirmek, Allah'la beraberlik şuuruna daha yakın bir şekilde ulaştırmak. Namaz, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz insanı her türlü fuhşiyattan, kötülükten alıkoyan bir ibadettir. Zekat nedir? Zekat, malın temizlenmesidir. Aynı zamanda kişinin cömertliği kazanması, cimrilikten de temizlenmesidir. Hac, aynı şekilde insanın Allah'ın dur dediği yerde bir an durması, dön dediği yerde dönerek Rabbi ile beraber olmasıdır. Hatta özellikle de hac dediğimiz ibadet, lebbeyk la şerike leke lebbeyk diye başlar. Yani ya Rabbi beni çağırdın, davetine geldim şeklinde Allah ile kul arasında çok daha farklı bir beraberliktir. Ve işte idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in gerçekten gayesi de insanı takvaya oluşturmak, değil mi? Oruçla ilgili, Ramazan'la ilgili ayet-i kerimedeki beyan edilen hikmet İnsanın takvaya ulaşması. Peki takva ne? Takva da hayatın her anında ihsan kalitesinde, murakabe halinde yaşama titizliği. Yani insanın baktığı yerin, bastığı yerin, tuttuğu yerin daima farkında olması. Allah'ın huzurunda yaşadığını ve en ufak bir şekilde kendisine zarar verecek şeylerden kendini koruması ve kendisine fayda verecek bütün güzellikleri hem zahirde hem batında kuşanabilmesi. İşte elhamdülillah böyle bir mevsimin içindeyiz artık. Rabbimiz inşallah bu mevsimi hakikaten arınmaya, güzelleşmeye, iç dünyamızda saf duru güzellikler kazanmaya, dış ailemizde de, dış hayatımızda da Allah'ın razı olduğu güzellikleri huzurla, huşuyla yapmaya muvaffak eylesin. Bunun için de bugün gerçekten bir tevafuk da oldu. Faziletler Medeniyeti kitabımızın muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızın telif ettiği ve haftalardır başlıklarını burada konuştuğumuz Faziletler Medeniyeti'nde bugün de tam da oruçla ilgili, Ramazan'la ilgili kazanmamız gereken çok önemli disiplinlerinden biri ihsan ve murakabe hali. Evet, yani insanın bir ilahi murakabe altında, gözetim altında olduğu şuurunun insanda olması gerektiği, olursa bunun hayata nasıl tecellileri olduğunu inşallah yine kitabımızdan nakiller yapmak suretiyle konuşmuş oluruz inşallah. Hemen hemen bütün sohbetlerde çokça zikredilen bir Cibril hadisi var. Hani Cibril aleyhisselam insan suretinde Efendimiz aleyhisselatu vesselama teşrif ediyor. Ona bazı sorular soruyor. Efendimiz de sorulara cevap veriyor. Cevap verdiği her soruya karşılıkta Cibril, evet doğru söyledin diyor. Neyi soruyor? İmanı soruyor. Efendimiz ona imanı anlatıyor. Doğru söyledin diyor. Sonra İslam'ı soruyor. Doğru söyledin diyor. Sonra da bir kelime daha koyuyor. İhsan diyor. Hani ihsan ne? İhsan da en tabudallâhe ke enneke terâhu. Tabi en tabude kelimesini sadece ibadet olarak değil, Cenab-ı Hakk'a her an Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek yaşamak. Çünkü ibadet dediğimiz daha geniş manasıyla değerli kardeşlerim, ibadet hiyel fi'lu ma yerdar rab diye tarif ediyor Bursevi Hazretleri. İbadet Allah'ın razı olduğu bütün güzellikleri yapmaktır. Mahmud Sami Efendi'nin Şubat ayındaki hatıralarında gerçekten çok güzel bir misal vardı. Allah'ın razı olduğu işi yapmak buyuruyor ki insan diyor bir bardak suyu şuradan alıp şuraya koyarken bile Allah'ın rızasını düşünmeli. Nasıl düşünmeli? Yani bunun izahı nasıl olur? Belki geçen sohbetlerde naklettim bilmiyorum. Şurada bir kardeşiniz var faraza. Değil mi? Su da burada duruyor. Ondan sonra o kardeş belki oradan ta gelip buradan dönüp suyu alamayabilir. İnsan bu suyu buradan alıp koyarken içinden böyle bir niyet geçirirse, ya şu arkadaşım belki ihtiyacı olur, şu suyu içerse derse, netice suyu bir yerden bir yere taşımıştır. Ama içindeki o niyet, o suyu taşıma fiili bile bir ibadet haline geliyor. Hakkın rızasını celbediyor. İşte bu hale, kıymetli kardeşlerim, ihsan şuuru deniyoruz. İşi hem güzel yapmak, hem de yaptığınız her işte Yüce Rabbin rızasını aramak. Ne yapmalıyım ki ben Allah'ın rızası üzerime doğru böyle bir rahmet bulutu olarak insin? Gerçekten de işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle imandan, İslam'dan, ihsana doğru bir yürüyüş yaptırması zihni olarak, ilmi olarak, irfani olarak imanın ve İslam'ın ihsanla ancak kemale ereceğini. Onun için inanırken de insan o hali yaşayacak. Yani eşhedü derken Rabbini sanki görüyormuş gibi onun huzurunda. Çünkü eşhedü ne demektir eşhedü? Ben şahidim demektir. Neye şahidiz biz? Şu dünya hayatında gördüğümüze şahidiz. Duyduğumuza şahidiz. Tuttuğumuza şahidiz. Ama kelime-i şehadet demek ki öyle derin bir mana ifade ediyor ki onun için tercüme edilirken eşhedü kelimesi görmüş gibi inanıyorum ki. Bizatihi şu gözümle görmüş gibi inanıyorum ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve görmüş gibi inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Evet şimdi görmüş gibi inanıyoruz elhamdülillah. Öte aleme vardığımızda hem Cenab-ı Hakk'ı hadislerde müjdelendiği şekilde rü'yet-i ilahiye mazhar oluruz. Hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ahiret aleminde nasıl görülecekse o şekilde görmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin inşallah. Onun için de yani bu ihsan dediğimiz hal, yani insanı Cenab-ı Hak'la o ba'iyeti, beraberliği, yakınlığı, daha öteye onu muhabbet etmesi, ayet-i kerimelerde buyrulan hem iman konusunda hem İslam dediğimiz, yani namazda, oruçta, zekatta, haçta, hepsinde Cenab-ı Hak'la beraberlik şuurunu farkında olarak önce orada yaşamak, sonra hayatın bütün alanlarında. İnsan evine girerken de Allah Teala'nın huzuruna giriyormuş gibi, çıkarken de o evi Cenab-ı Hak'a emanet ederek çıkması. Hakikaten kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bizi taşımak istediği ufuk, yani Allah'la beraberlik şuuru, eğer onu elde edebilirsek, hayatın her anı ibadettir işte o zaman. Yemeniz ibadettir, içmeniz ibadettir, özel ilişkileriniz bile ibadet haline gelir. Selamınız ibadettir, kelamınız ibadettir. Kısacası, hani adetleri dedik, ibadet haline getirmek. Yoksa ibadetler adet olmamalı. İşte şimdi Ramazan'ın içerisinde izleyelim. Ramazan bu defa bazen adet haline geliyor. İşte her sene bir kere Ramazan gelecek. Biz de ondan sonra teravih kılacağız, oruç tutacağız. Farziyet üzerimizden kalkar. Ama bir de onun her anının farkında olmak. Bugün bir kardeşimizle bir özel görüşmemiz olmuştu. Dedi ki, Ramazan'da bir 24 saati yaşamakla ilgili ne düşünürüz hocam dedi. Evet, Ramazan'ın 24 saati aslında kıymetli abilerimiz tıpkı bir arının o böyle baldaki petekleri ince ince önce petekler yapıp her peteğin içindeki gözeyi, o gözeyi doldurması. Hakikaten bir hikmeti ilahi. Yani arı o balı şöyle de yapabilirdi. Önce bir tablo yapardı. Üzerine geldikçe balları topladığı çiçeklerden eklerdi. Ama öyle değil. Değil mi yani? Onda ayrı bir hikmet var. Bakın ben burayı böyle ince ince işledim yani. Miligramlar için böyle güzel kaplar koydum. Hatta bazen petekleri açarsınız, işte arının ömrü yetmez veya başka bir hikmetle orası boş kalmıştır. Peteğin içindeki gözeler, değil mi? Hayat da böyle, tıpkı bir arı peteğindeki gözeler gibi. Her anını, her dakikasını, her saniyesini hatta daha da öteye, her nefesini bir misyon yüklemek yani. O nefesi alıp verirken gafil olmamak. İşte bu tabii bir manevi eğitim meselesi. Bu eğitimin içinde olanlar ona daha dikkatli oluyor. Alıp verdiği her nefesin neye tekamül ettiğini, o nefese nasıl bir tecelli olduğunu, o nefesle ilgili ahirette nasıl bir sorumluluk olacağının da farkında oluyor ki, işte buna din dilinde ihsan ve murakabe hali deniyor. Yani hayatın her anının farkında olmak. Bu bakımdan son nefese hazırlıkta, netice bu nefesler böyle üst üste gelecek ve bir gün son nefes olacak. İşte o son nefese hazırlıkta mühim hususlardan biri ihsan duygusunu kalpte sabitleyebilmektir. Kalbin o kıvama gelmesidir. Yani Cenab-ı Hak ile her an kalbi bir beraberliği sağlamak, kendini daima ilahi müşahede altında hissetmektir. Bu kalbi beraberliği sağlayabilmek de ancak Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmekle mümkündür. İnsan Rabbini daima zikretince, bu zikir kıymetli kardeşlerim sadece bir kelimeyi belirli tekrardan ibaret değil. Bazen gözlerinizle zikredersiniz. Bazen kalbinizle zikredersiniz. Bazen ellerinizle zikredersiniz yani. İşte bir yetimin başına Allah rızası için elinizi koyduğunuzda o anda eliniz zikir halindedir. Değil mi? Bir güzelliğe bakıp da içinize bir Sübhanallah dediğinizde zikir halindesiniz. Veya bir şeye taaccüp ettiğinizde veya sığındığınızda kötülüğe karşı, bir şerre karşı اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dediğinizde yine zikir halindesiniz. Yani hayatın herhangi bir anında Allah Teala ile kalbi veya ameli bir birliği sağlayabildiğiniz her an sizin Allah'ı hatırladığınız bir andır. İşte ona zikir hali diyoruz geniş manada. Tabii daha özelde de belirli zikirler elbette ki bizi o ihsan kıvamına taşıyacaktır. Tabii bunun da kademe kademe insan halindeki tecellileri var. Hadis suresinde Cenab-ı Hak وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ değil mi? Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Bu beraberliği de yine iki şekilde ifade ediliyor mümin için. Bir murakabe manasına. Hani İbrahim Ethem Hazretleri'nin bir sözü var kitap kaynaklarda. Diyor ki bir günah işleyeceksen Allah'ın görmediği bir yerde işle. Ya diyor ki Allah'ın görmediği bir yer mi var yani? O zaman işleme diyor. Bir günah işleyeceksen Allah'ın rızkını yeme diyor. E peki diyor ya Allah'ın rızkından başka bir rızık mı var? E o zaman işleme günahı. Bir günah işleyeceksen başka bir mülkte işle. E mülk Allah'ın diyor. E o zaman işleme. Yani onun rızkını yiyorsun, onun mülkünde yaşıyorsun, onun verdiği nefesi alıp veriyorsun ve onun mülkünde, onun rızkını yiyerek, onun sana verdiği nefesi kullanarak da ona karşı geliyorsun. O zaman dikkatli ol. Değil mi? Bu şekilde uyarıyorlar insanı. İşte bu ayet-i kerime اَهْوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Zaman zaman, belki işte gece hayatında birçok kardeşimiz bunun temrini yapıyor. Bunun temrini yapıyor ama yani o da yapıp kalmıyor. Kalmamamız gerekiyor. Ya ben gece ne yaptım? Gece böyle gözlerimi kapattım, başımı önüme eğdim. 3 dakika, 5 dakika ya ben nerede olursam olayım, benimle beraber bir Rabbim var diye kendime bir telkinde bulundum, bir terapi yaptım. E ne oldu o? Gecede kaldı. Gündüz sanki ondan haberim yok. İşte öyle değil. Gecelerde yaptığımız evrad-ı eskar bizim gündüzümüzü bir nizama koymak için. Evet, gündüzümüzü düzeltmek için. Bir de Allah bizimle beraberdir. Şuuru kıymetli kardeşlerim bize büyük bir eman vermekte. Niye eman vermekte? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevr mağarasında Ebu Bekir Efendimiz'e ne diyor ayetin beyanıyla? لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Korkma Ebu Bekir diyor. Allah bizimle beraber. Şimdi oradaki maiyet ne? Koruma manasına. Aynı şekilde Musa aleyhisselam böyle Firavun'dan ayrılıp giderken kafilesiyle beraber, İsrailoğullarıyla beraber tam denize geliyor. Önlerinde deniz. Bir de arkalarında Firavun geliyor. Ne diyor? Eyvah diyorlar. İnna lemudrekûn. Şimdi yakalandık işte. Niye? Artık önümüzde koca bir deniz var. Arkamızda da Firavun geliyor. Musa aleyhisselam ne diyor? Kella. İnne ma'iye rabbi seyehdin. Hayır, hayır, hayır. Ben Rabbimle beraberim diyor. Bak şimdi oradaki beraberlik de nedir? Rabbim beni koruyacak. Dolayısıyla o Cenab-ı Hak'la maiyyet şuuru kıymetli kardeşlerim, bizi hem bir hesaplı olmaya, hesabımıza dikkat etmeye, hayatımıza dikkat etmeye, onun dışında da hiçbir endişe taşımamaya, aç kalmayız, susuz kalmayız, merak etmeyin. İnsan içinde bunu düşünürse gerçekten, işte bütün bunlara ihsan hale deniyor, murakabe hale deniyor. Ama bunları konuşmak kolay da, onu hayata indirebilmek, onları yeni tabirle, o hali bir hayat sistemi haline getirmek çok çok da kolay değil. Ama Allah Teala da buyuruyor, وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda büyük gayretler gösterenlere biz yolları açarız. Niyetinizde hakikaten o ihsan şuurunu, maiyet şuurunu, murakabe halini ulaşmak gibi Ya Rabbi beni o hallere ulaştır diye içinizde bir ufuk varsa, bir niyet varsa, bir gayret varsa elbette ki o gayretle beraber yapacağımız bir takım vazifeler de var. İbadetlerimizi yapacağız, muhitimize dikkat edeceğiz, yediğimize dikkat edeceğiz. Ondan sonra uzuvlarımıza dikkat edeceğiz, bir takım teminler yapacağız. Ve sonunda imanımızı, İslam'ımızı ihsan kıvamına yani murakabe haline taşımaya gayret edeceğiz. Tabi birinci ayet-i kerime o nerede olursanız olun sizinle beraberdir hadis suresi. Kaf suresinde bu maiyet biraz daha ileri boyuta gidiyor. Nasıl? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Hani şöyle bir misal vereyim sizlere kıymetli kardeşlerim. Kademe kademe. Evladınıza deseniz ki oğlum bak ben seni takip ediyorum dikkat. Diyor ki acaba takip ediyor mu, etmiyor mudur? Oğlum bak ben senin yanındayım deseniz, bu defa daha da çekinir. daha da öteye, senin içindeyim, seninle beraberim deseniz biraz daha anlayış farkı olur. İşte insanların da Rabbi ile olan ilişkisinde kimisi Allah görür, bilir, duyar. Evet, bu biraz daha değil mi? Yani duymayabilir de haşa. Ama bir de benimle beraber daha öteye, bana şah damarından da yakın. Beraberlik yok artık orada. Daha da öteye mesafeler de kalkar. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. O zaman yakınlık, uzaklık kavramları da oradan kalkıyor. İşte bunların hepsi kıymetli kardeşlerim, insanın manevi hayatında kazanması gereken disiplinler. Tabii ayet-i kerimelerde muhterem hocamız okudu, hemen oraya geçmeyelim. Ayet-i kerimede Lokman aleyhisselam evladına olan nasihatında diyor ki Lokman oğluna şöyle nasihatlarda bulundu. Yavrum, şüphesiz yapılan bir iş bir haldar tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Sen merak etme yani, senin bir şeyini, iyiliğini de saklasan, nereye saklarsan sakla, o iyiliği Cenab-ı Hak senin önüne koyar. Bunun karşılığında hani akşam namazında okundu galiba, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. O zerre dediğimiz bizim dilimizdeki en küçük bir hayırı bile insan zayi olmayacak, karşısında görecek. Bir şerisi varsa da o da önüne konacak. Yani günahın küçüğü büyüğü olmaz. Ya bu küçük günahtır. Evet, kitaplarda büyük günah, küçük günah diye tasnifler yapılmış ama ya küçük günah, ehemmiyetsiz günah demek değil. O küçük günah da senin önüne konur ve Allah'a karşı insan mahcup olur. Onun için deniyor ki günahın küçüğüne, büyüğüne bakma sen. Günahı kime karşı işlediğine bak. Kime karşı günah işliyorsun? Kimi dinlemiyorsun yani? Kimin emrine karşı geliyorsun? Veya kimin emrini yerine getiriyorsun? Değil mi? Ya bu küçük ama bunu Allah emrediyor. Bu suyu yanındakine ver diyorsa ne olacak? Bir su vermekten ne olur canım? Her tarafta su var değil mi? Allah sana onu ver diyorsa ver. Onun için Resulullah Efendimiz, hani Ramazan'da yine bu hadis-i şerif çok geçecektir. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Ya yarım hurmadan ne olacak demeyin. O bir hurmayı bölmesini bilsen yani tekerlek. Ve gerçekten de şu yaşadığımız zamanda o yarım hurmanın kendisine hayat vereceği insan var. O yarım hurmaya muhtaç olan insan var yani. Evet, yarım hurmaya muhtaç olan insan var. Gazze'de o yarım hurma olsa da hücaması ağzındaki kuruluk hissedeyen insan var. Suriye'de onu bekleyen insan var. Myanmar'da onu bekleyen insan var. Senden bir yarım hurma, öbüründen bir yarım hurma olunca o bütün hurma haline geliyor. Onun için de ayet-i kerime bize tekrar dönecek olursak, yani yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde olsa, göklerde ya da yerin içinde olsa bile Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden de hakkıyla haberdar olandır. İşte Kur'an-ı Kerim bizi bu kıvama getirmek istiyor aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizde o hardal tanesinin farkında olmayı Allah Teala bize emrediyor. Sonra da hemen arkasından yani bu şuur olduktan sonra da öyleyse yavrum namazı doğru kıl. Dosdoğru namazı kıl. İyiliği emret. Kötülükten de alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Yani Allah'ın bir hardal tanesi kadar iyiliği bile zayi etmeyeceğini biliyorsan, o zaman önünde önemli işler var. Namaz var, namazını kıl. İyiliği emretmeye bak. Kötülükten alıkoymaya bak. Başına bir musibet gelirse o zaman da sabırlı ol. Sonra da o kadar bu ayet-i kerimeler böyle insan ruhunu terbiye ediyor ki, küçümseyerek, surat asıp da insanlardan yüz çevirme. Allah Teala bizim ibadet hayatıyla kalbi hayatımızda güzellikler olmasını ve bu güzelliklerin topluma yansımasını istiyor. Yani küçümseyerek, surat asıp insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngen insanı sevmez. Evet. Kur'an-ı Kerim Lokman'ın dilinden, yani Lokman'ı konuşturarak Rabbimiz bize hayat ölçüleri veriyor. Kibirlenmeyin diyor. Musibetler olursa sabredin. Namazınızı aksatmayın. Değil mi? İyiliği emredin. Sonra hele hele yürüyüşünüzde bile bir asalet olsun. Yürüyüşünüze tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir. Evet. O sese benzemesin yani. Hatta mealde doğrudan doğruya eşeklerin sesidir diye yazılmış. Hani merkep dedik biz biraz daha ama netice o da bir isim yani. Bunu niye bu kadar bu ayeti kelimeler üzerinde kıymetli kardeşim hatırlatmalarda bulundum? Çünkü Cenab-ı Hak bizden hakikaten bizi mükerrem bir varlık olarak yaratmış. O bizden gafil değil hiçbir an. Alıp verdiğimiz her nefes için bize özel bir ikram yapılıyor. Toptan verilmiyor yani. Evet. Cenab-ı Hak evet, her an bir şuunatta bir takdir halinde. Ey kulum ben sana şu kadar nefes verdim, yavaş yavaş bunları harca değil. Her nefesimizde Cenab-ı Hakk'ın o andaki bir meşiyeti ilahiyesi var bizim için. Her nefes için yani. Öyleyse kul da o nefeslerin farkında olacak ve ihsan dediğimiz o güzel hale ulaşmaya bakacak. Onun için de Habib-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imanın en üstün mertebesi nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Aile hayatında da seninle beraber Cenab-ı Hak, dükkanında da seninle beraber, telefonunu alıp da böyle bu telefonunu karıştırırken de Allah seninle beraber. Parmakların nerede geziyor, gözlerin nerede dolaşıyor, kafan neyle meşgul, bunlara bak. E şimdi ben telefona bakıyorum canım. Değil. O senin telefona bakarken melekler de senin resmini çekiyorlar. Tuşlarına nereye dokunduğuna da bakıyorlar. Evet orada bir Kur'an-ı Kerim sayfasını açtıysan ne âlâ. Ama daha farklı bir şeylere bakıyorsan o anda da fotoğrafın ilahi kameraya alınıyor ve önüne de konacak ayette geçtiği gibi. İstediğin yere gizlen, yorganın altına gizlen yap bunu istersen kimse görmezdi. Onun için zamanın önümüze koyduğu bu musibetlere karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Allah Resulü burada Allah razı olsun muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş Efendi'nin çok güzel bir tespiti var. Onu aynen buradan okumak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece gündüz dar vakitte, rahat zamanda, savaşta, barışta daima ihsan hali üzere bulunduğunda en ufak bir şüphe yoktur. Her an zikir üzere bulunması, her hareketinde yaptığı dua ve münacatları, devam ettiği nafile ibadetleri, geceleri ayakları şinceye kadar namaz kılması, hakları ifa hususundaki titizliği, daima adalet ve hakkı tevzi halinde olması gibi faziletler, o sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu derin ihsan şuurunun en kuvvetli delilleridir. Allah Teala bize Habibini en güzel bir örnek olarak takdim ettiğine göre biz de hayatın her anında bakın savaşta, barışta değil mi? Dua halinde vesairede hep Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu hissedebilmek. Efendim bu kolay mı? Yani çok da zor değil. Çok da zor değil. İnsan yeter ki bunu hedeflesin. Kendi iç dünyasında böyle bir telkinde bulunsun. Ya Rabbi ben bu hale ulaşacağım diye. Onun için ibadetlerden zevk ve lezzet almak, onlardan yorulmamak ancak ihsan duygusuyla mümkündür. Gönlünde ihsan duygusu bulunmayan kimse namaz kılsa da yorulur. Namaz ona ağır gelir. Zenginse zekat ve sadaka vermekten, imkanlarını muhtaçlara infak etmekten çekinir. Çünkü ilahi murakabeden uzak olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. Bu bakımdan denilebilir ki, dost doğru kılınacak bir namaz, gönülden verilecek zekat ve sadaka, muhabbetle tutulacak bir oruç, aşkla yapılacak hac, havf ve reca arasında bulunan kalbi selim, güzel ahlak vesaire bütün güzellikler hep insanın önceden kendi gönül dünyasında kazandığı o ihsan şuurunun, yani murakabe şuurunun, Allah Teala ile beraberlik halinde olma şuurunun bereketidir. O şuur olmasa gerçekten iki rekat namaz zor gelir. Oruç tutar akşamı kadar, başım döndü, karnım acıktı, halim bitti, halsiz kaldım. Böyle oruç adeta bir şikayete dönüşür. Bazen bunu diliyle söyler insan, bazen de haliyle söyler. Baygınlık gelir, yorgunluk gelir. Ama o Cenab-ı Hak'la beraber onunla şuuru olduysa, yani şimdi Rabbim bana sahurda ikram etti. Akşam önüme yine bir sofra konacak benim. Şimdi ben onu bekliyorum. Şu anda açlık ne kadar güzel. Değil mi? Açlık ne kadar güzel bir şey. Evet, azıcık belki başım ağrıdı ama şimdi o ağrı bile güzel gelir insana. Yani yaptığı işi Allah için yapıyorsa, Allah'ın emrine ittiba ederek yapıyorsa, gerçekten açlık bile bir tat haline gelir. Yemekten alamadığı zevki insan açlıktan alır. Başı ağrı sıhhatinden daha güzel hale gelir. Ağrı bile bir zevk haline gelir. Nasıl ki yemek yerken bazen, değil mi? Acı şeyler seviyor insanlar, zevkle yiyor onu yani. Bir başkası diyor ki, eyvah diyor, dilim yandı, dudaklarım yandı diyor, kaçıyor su içmeye. Bir başkası acıdan öyle zevk alıyor ki, ya ne kadar güzel bu diyor yani. Yedikçe daha iyisi geliyor acıyı. Hani acıyı çok sevenler vardır belki. Mesele ne? Kalpte ve beyinde ona verdiği değer. Acı tatlı hale geliyor. Onun için sevince acılar tatlılaşılıyor. Muhabbet olunca acılar tatlı hale gelir. Her türlü acı yani. Onun için de hakikaten musibetler bile insana hiç acı vermez. Rabbi ile olan ilişkide olduğu zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten dönerken taşlanıyor değil mi? Taşlanıyor. Ama açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor, sen benden razıysan diyor, bunların hiç önemi yok. Taş atabilirler beni. Ayaklarım kanayabilir. Yeter ki ya Rabbi sen benden razı ol. Benim bütün derdim senin benden razı olman. Ben bu işi yaparken içinde bir şikayet olmasın. Ben senin bana verdiğin vazifeyi güzel yapmış olayım. Ama taş da atarlar. Üzerime dikenler de, yoluma dikenler de koyarlar. Hepsini yaptılar Efendimiz'e. Ama en ufak bir şikayet olmadı. Değil mi? Yakup Aleyhisselam. Dediler ki yani oğlun için mahzun olup, ya benim sizlere bir derdim yok ki dedi yani. Ben Rabbimle paylaşıyorum her şeyi yani. Hani oradaki eşku kelimesi, اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَهُزْنِي اِلَى اللّٰهِ Ben mahzuniyetimi, derdimi Rabbime arz ediyorum. Yani benim insanlarla bir kavgam yok yani size. Yusuf'u ne yaptınız, Bünyamin'i ne yaptınız diye. Sizle bir derdim yok yani. O sizin meseleniz. Ama ben bir baba olarak evlat hasreti çıkıyorsam onu Rabbimle paylaşıyorum. Değil mi? Onun için Rabbimiz o muhabbet halini bizlere ikram eylesin kıymetli kardeşlerim. Burada fevkalade güzel örnekler var yine kitabımızda. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde bulunuyordum. Ne demek terkisinde? Devesini arkasına almış Resulullah Efendimiz. Yolda sahabesini, Allah Resulü sahabesini devesinin üzerinde itiyor. Hani onu benden zaman zaman diyorum ki, niyetiniz güzel olursa her yer sizin için bir eğitim alanı olur. Yolculuklar bir eğitim alanıdır. Arabanız için de eğitim yaparsınız. Büronuzda eğitim yapabilirsiniz. İşinizin için de eğitim yapabilirsiniz. Resulullah Efendimiz hakikaten çok sevdiği bazı genç sahabelerini hep devesinin üzerinde giderken yolda gel bakalım atla devemin üstüne diyor. Ondan sonra tatlı tatlı devesinin üzerine bir camideki sohbet haline getiriyor adeta. Mescid-i Nebevi'de ne konuşuyorsa Efendimiz, yani devesinin üzerinde de hadi bugün de deveye bindik çöllerde bir şarkı söyleyelim değil yani. Öyle değil. Ya devesinin üzerinde giderken bile Allah'ın Resulü tebliğ ve irşatta bulunuyor. İşte Abdullah İbni Abbas diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni devesine aldı, terkisine. Giderken de dedi ki, yavrucuğum sana bazı kaideler öğreteyim. Kabul ediyor musun? Aman ya Resulullah. Buyurun. Dedi ki diyor, Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Aman. Ey Abdullah İbni Abbas, Allah'ın sana neyi emrediyorsa onları yerli yerine getir. Onları yerine getir ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tutarsan Allah da her zaman sana yardım eder bir vaziyette bulursun. Allah hep seninle beraberdir. Yeter ki sen Allah'ın rızasını aramaya bak yaptığın her işte. Resulullah Efendimiz onu Allah'ı diyor önünde bulursun. Haşa Cenab-ı Hak cihetten, mekandan münezzeh. O ne demek? Allah her an seninle beraberdir. Yeter ki sen Allah'ın rızasını aramaya başla. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen de yine Allah'tan dile. Bir de yine sohbetlerde çok güzel geçer bu menkıbe. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Hani muhtelif zamanlarda sohbetlerde onun menkıbesini çok anlatıyorum. Buna Vakkafun ales sünne deniyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Yani sünnetin üzerine kendini kilitlemiş insan demek yani. Ne gördüyse Resulullah'tan, hatta Resulullah'ın adeten yaptığı şeyleri bile, yok Resulullah bunu adeten yapmış ama onun yaptığını gördüysen ben de yapayım diyen bir sahabi yani. Zaman zaman bunu naklediyoruz sohbetlerimizde. Bir gün Medine'de giderken şöyle bir atını çevirmiş meydanda. Oradakiler de herhalde bir şey düşürdü yere filan diye. Demişler ki, ey İbn Ömer, hayrola bir şey mi arıyorsun? Yok demiş yani. Ya ama atını çeviriyorsun burada. Yok demiş, bir ihtiyacım yok ama ben bir gün gidiyordum buradan. Resulullah da burada atını çevirdi. Hatırıma geldi. Demişler ki, Resulullah'ın bir hizmeti varmıştır, bir işi varmıştır. Muhakkak ki çevirmiştir. E sen niye çeviriyorsun? Demiş ki, siz mantıklı hareket ediyorsunuz. Ben muhabbetle hareket ediyorum yanında. İzahı bu. Onun işi varmıştır çevirdim. Benim işim yok ama o çevirdiyse ben de çeviriyorum. Ben demiş, ondan şu iki gözüm ne görürse onu bilir, onu yaparım. Farz mıydı, vacip miydi, sünnet miydi, işi var mıydı, yok muydu? Beni hiç onlar ilgilendirmez. Ben ondan ne gördüm? Bir zararım yok ki bu atımı çevirmekle. Onu çevirirken ben Resulullah'la beraber dönüyorum dedi herhalde. Değil mi sahabi? İşte o, Abdullah İbni Ömer, arkadaşlarıyla birlikte Medine civarında bir yere çıkmış. Onun içinde bir sofra kurdular. Bu sırada yanlarında bir koyun çobana uğradı. Selam verdi. İbni Ömer, yani Abdullah İbni Ömer, gel ey çoban sofraya buyur dedi. Çoban, ben oruçluyum dedi. İbni Ömer, bu şiddetli ve boğucu sıcakta oruç mu tutuyorsun? Bir de bu halde koyun gidiyorsun dedi. Hem oruç tutuyorsun. Daha sonra çobanın vera ve takva duygusunu denemek için şu süründen bize bir koyun satsan, parasını da sana ödesek, etinden de iftar edeceğin kadarını sana versek. Parasını veririz ama diyor. Yani bedava getir demiyor yani. Parasını da vereceğiz. Çoban diyor ki, benim sürüm yok. Bu koyunlar efendiye ait yani. Benim burada istediğim bir alıp satma hakkım yok. İbn Ömer kayboldu dersin diyor akşam. Ne olacak bakalım bir deneyeyim diye. Koca sürüden bir tanesi kaybolur mu? Kaybolur. Kayboldu dersin. Efendin nereden bilecek ki dedi diyor. Çoban sonra yüzünü çevirdi. Parmağını semaya doğru kaldırdı. Dedi ki, ey Ömer'in oğlu, Allah nerede? Bu soru soruyor bir defa. İbn Ömer, çobanın bu ihsan ve murakabe halinden çok duygulandı. Bu düşünceler içindeki çobanın sözünü kendi kendine tekrar ederek, çoban dedi ki, Allah nerede? Çoban dedi ki, Allah nerede diye zikre başladı. Yani bir çoban geldi, bir iş söyledim ona, O da bana soruyor, Allah nerede? Farkında mısın ey Ömer'in oğlu? Medine'ye geldiğinde çobanın efendisine bir elçi göndererek sürüyü ve çobanı satın aldı. Öyle etkilenmiş ki, yani o şuurlu bir insandan, Müslümandan. Ne olacak? Akşam götürse ya ne yapayım? Çok rica ettiler. Efendi, işte o parasını da getirdim ama kendinde o yetkiyi de görmüyor. Yani bugün toplumumuzda bu menkıbeyi çok anlatmak lazım değil mi? Ticari hayatında böyle işte eleman çalıştıran, veznedarına, pazarlamacısına, bu alanlarda problemi yaşayan insanlara şu menkıbeyi çok çok anlatmak lazım yani. Parasıyla diyor netice ama ona bile razı olmuyor, yok diyor. Yani benim böyle bir yetkim yok. Bu çoban, bu sürü bana emanet. Ben de akşam bu emaneti götürmem gerekir yerine. Sonra da ne yapmış peki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, peygamber terbiyesine de yetişen? Sürüyü ve çobanı sahibinden satın aldı. Çobanı azat etti. Sürüyü de kendisine bağışladı. Güzellik bu işte. Yani güzellik bu. İşte ihsan ve murakabe duygusunun güzelliği ve bu güzelliklerin daha dünyadaki bereket ve mükafatı. Çoban deseydi ki ne yapayım, işte alın parasını verin, ben de akşam efendiye izah edeyim deseydi yine o işine devam edecekti ama onun bir anlık o Allah korkusu, o murakabe şuuru, o ihsan şuuru ona Allah Teala büyük bir kapı açtı bu vesileyle. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, hakikaten bu konu çok hassas bir konudur. Rabbimiz inşallah bu konunun derinliklerine ulaşmayı bizlere nasip etsin. Vakit de biraz ilerlediği için şöyle ifade edeyim. Kulasa, ihsan ve murakabe hali imanın özü ve cevheridir. Bütün ibadet ve davranış güzelliklerinde arzu edilen huşu, ihlas, takva gibi irfan meyveleri ancak bu kalbi kıvamı elde etmekle mümkündür. Kalbimizde o Allah Teala'nın maiyeti, akrabiyeti, bizi sevdiği ne kadar kökleşirse o zaman ibadetlerden beklenen huşu, ihlas, takva gibi meyveler de o zaman tecelli eder. Zira Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşçasına yapılan her ameli salih ihlas dallarını filizlendirir, takva çiçeklerini açar ve huşu meyvesini verir. Kullardan kimsenin görmediği yerlerde dahi istikamet üzere olmak, beşer nazarlarından uzak mekanlarda bile günahlardan sakınmak, ancak o beni her zaman ve mekanda görüyor şuuru içerisinde olmakla mümkündür. Öyleyse bu durumda bize düşen kalbi seviyemizi yükselterek Allah'ın bizim üzerimizdeki müşahedesini daimi bir şuur ve idrak haline getirdikten sonra ahlakımızı ihsan halinin en müşahhas abidesi olan Peygamber'in yüksek halleriyle mizan ederek istikametlenmektir. Zira Allah ihsan sahiplerine karşı rahmeti çok yakındır. Evet. Allah Teala'nın rahmeti bu hale gelen kullarına çok yakındır. Cenab-ı Hak o yakınlığa bizleri ulaştırsın kıymetli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.